Ayrım 61.
Üye B. Doğru. Parantez içinde anlaşma gösteriyor. Kuyruk için kullan. Parantez içinde fikir veriyor. Üye C. Sarsak serseri. Parantez içinde düşmanlık gösteriyor. Üye A. Sinirli sinirli güler. Parantez içinde gerilim belirtiyor. Üye B. Bir fıkra anlatır. Parantez içinde gerilim gideriyor. Kuşkusuz bu etkileşim çok basit olduğu için puanlaması da kolaydır. Ancak karmaşık etkileşimlerde bile eğitilmiş gözlemciler Bayes sistemini yüksek geçerlik düzeyleriyle kullanabilmektedirler. Üzerinde durulması gereken nokta bu sistemin yalnızca gözle görülebilir davranışı çözümlemek için tasarımlanmış olmasıdır. Etkileşim sırasında bir bireyin içsel durumunu, duygularını ve benzeri çıkarsamak için hiçbir girişimde bulunulmaz. Birisi sana katılıyorum derse bu anlaşma gösteriyor olarak puanlanır. Konuşan kişi ötekine kızgınmış gibi görünse de puanlama değişmez. Grup etkileşiminde duygular önemli rol oynayan ögelerdir ancak. Yalnızca etkileşimin gözlenmesi yoluyla doğru bir biçimde saptanmaları hemen hemen olanaksızdır. Bu nedenle sistem ancak çok açık bir biçimde ortaya konuldukları zaman duyguları göz önüne alır. Bu sınırlılığına karşın sistem gruptaki etkileşimi ve her bir üyenin grupta oynadığı rolü ayrıntılarıyla anlamamıza olanak sağlamaktadır. Bu tür çözümlemeler grup içinde en fazla konuşan iki kişinin iletişimlerinde belli başlı bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kişilerden biri destekleyici, özendirici, arabulucu, arkadaşça konuşmalar yapmakta, harika bir grubuz biz, iyi gidiyoruz, şunu nasıl yapalım dersiniz gibi tümceler kullanmaktadır. Grubu neşelendirmek, oluşan gerilimi gidermek için arada bir şaka yapan, fıkra anlatan da odur. Bayes kategorisine göre bu kişinin başlattığı etkileşimler dayanışma, gerilim giderme ve anlaşma olmaktadır. Ötekilere göre de en fazla soruyu da bu kişi sormakta, yani fikir, öneri ve bilgi istemektedir. Öteki konuşkan kişi ise bir işin yürütülmesi, bir görevin yerine getirilmesi sırasında öne çıkmaktadır. Onun davranışları daha çok fikir, öneri, bilgi verme kategorisine girmektedir. O aynı zamanda anlaşmama durumuna da çokça girmektedir. Bunu şöyle yapalım, siz şunun üzerinde çalışın, hadi iş başına. Onu öyle değil böyle yapmalısın gibi tümceler kullanmaktadır. Özetle bir kişi ortamın sosyal yani kişiler arası özellikleriyle ilgilenmekte, grubun rahat ve mutlu çalışmasını sağlama çabası vermektedir. Diğeri ise işin yapılmasını sağlama çabasındadır. Birinci kişiye sosyal ya da sosyal duygusal lider, diğerine ise iş lideri adı verilmektedir. Bu işlevsel farklılıklar grup belirli bir iş üzerinde ya da belirli bir amaca yönelik olarak çalıştığı zaman en belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Ama başka koşullarda da varlığını korumaktadır. İlginç bir nokta grup var olduğu sürece sosyal lider değişmezken iş liderinin eldeki işin ya da görevin gereklerine göre değişebilmesidir. Özel beceri ya da yetenekler gerektiği zaman bunlara sahip olan kişi geçici olarak iş liderliğini üstlenmektedir. Yine de çoğu durumda iş liderliğini bir kişi sürdürmektedir. İşe yönelik etkinliklerde iş liderinin ortaya çıkması ve en etkin iki kişinin iletişim türlerindeki farklılaşmalar grupların gerçekte iki ayrı liderleri olduğu izlenimi vermektedir. Sosyal lider, liderin görevlerini sayarken betimlediğimiz rollerin çoğunu yerine getirir. Gerçek lider, grubun çevresinde oluştuğu kişi odur. Ancak sosyal lider belirli bir görev için gereken beceri ve yetenekleri ya da o görevin gereğince sürdürülebilmesi için gereken örgütleme yeteneğine sahip olmayabilir. Eğer grup içinde bu yeteneklere sahip olan bir başka kişi varsa grubun çalışmaları sırasında o kişi öne geçebilir. Yine de bu işe ilişkin liderlerin sınırlı bir rolü vardır. Eldeki işin yerine getirilmesinde grubu örgütler, yönlendirir, denetler. Bu etkinlik sürdüğü sürece sosyal liderden daha etkili olabilirse de etkisi eldeki işin yürütülmesiyle sınırlıdır. Bu iki tür liderin sahip olmaları gereken nitelikler bir anlamda birbirlerinin karşıtıdır. Sosyal liderin anlaşmacı, arabulucu, üyelerin duygularına ve mutluluklarına duyarlı ve genellikle sosyal yönelimli olması gerekir. İş liderinin ise yönlendirici, çabuk, yerine göre katı ve iş bitirici olması gerekir. Tek bir kişinin bu iki tür niteliği üzerinde toplaması beklenmez. Anlaşmacı ve arabulucu bir kişi yönlendirici ve katı olmayacaktır. Sosyal liderliğin gerektirdiği niteliklere sahip olan bir kişi iyi bir iş lideri olamayacaktır. Bunun tersi de doğrudur. İş lideri grubun üzerinde çalıştığı alanda özellikle söz sahibi olmalıdır. Bu nedenle de sosyal lider için söz konusu olmayan kimi özel bilgi ve becerilere gereksinimi vardır. O halde çoğu kez liderliği de beraberinde getiren bir kişisel nitelik grup için birinci dereceden önemli olan bir alanda üstün yetenek sahibi olmaktır. Ama bu özel yeteneğin etkisi yalnızca iş liderliğini belirlemekte ortaya çıkmaktadır. Kimi kez bu kişi aynı zamanda sosyal liderdir. Ancak bunun böyle olup olmayacağı başka etmenlerce belirlenir. Demek ki çoğu gruplarda iki lider vardır. Bu liderlerin grup içindeki görevi önemleri, grubun türüne, ereklerine, göreve yönelik oluş derecesine ve işin yapılması için bu özel becerilere ne derecede gerek olduğuna bağlıdır. Bir grubun görevi ya da işe yöneliklik düzeyi yüksek olabilir ama eğer görev özel beceriler gerektirmiyorsa ve lidere yalnızca bir yol gösterici ve karar verici olarak gerek varsa bu grupta sosyal liderin başat olması beklenir. Örneğin, iş bir güzellik yarışmasında kazananları seçmek, gidilecek olan sinema konusunda karar vermek ya da seçilen bir konuyu tartışmak olabilir. Öte yandan eğer iş bir binanın yapımı, bir kişinin mahkemede savunulması ve benzeri ise bu iş için gereken becerilere sahip olan kişi işin tamamlanmasına kadar lider olarak ortaya çıkacaktır. Görev yönelimli bir grupta iş lideri oldukça başat olacaktır. Dahası sahip olduğu beceriler o denli önemli olabilir ki bu kişi gerçek lider olarak algılanabilir. Ancak genelde görülen her iki liderin birlikte var olması ve işbirliği içinde çalışmalarıdır. Birinin becerileri ötekininkileri tamamlar. Grubun belirli bir zamandaki durumuna ve gereksinimlerine bağlı olarak biri ya da öbürü başat rol oynayabilir. İletişim ağları. Şimdiye dek grupları sanki her üye geri kalan herkese iletişim kurmakta özgürmüş gibi tartıştık. Tartışma grupları için bu doğru olmakla birlikte pek çok grupta iletişim sınırlıdır. Ve bu sınırlılık liderlikle de yakından ilişkili olan grup yapısının önemli bir ögesini oluşturur. Bir dizi deneyi birbirlerinden farklı iletişim ağları olan grupları incelemiştir. Temel fikir iletişimin liderlikte vazgeçilmez olduğu ve en özgür biçimde iletişim kurabilen kişinin lider olma eğilimi gösterdiğidir. İletişimin önemi dünyanın çeşitli yerlerindeki devrimcilerin de gözünden kaçmamıştır. Herhangi bir ülkedeki bir devrimin öncelikli hedeflerinden biri o ülkenin radyo istasyonlarıdır. Gazetelerde bir ülkedeki bir generalin devrimci kuvvetlerinin ülkenin diğer silahlı güçleri ile radyo istasyonunu ele geçirmek için çarpıştığını ya da radyo evinin ele geçirildiğini ve devrimin başarılı olduğunu ama aslında çarpışmaların sürmekte olduğunu zaman zaman okuruz. Amaç radyoyu ele geçirmek, herkese harekatın başarılı olduğunu duyurarak öteki tarafın kazandığını iddia etmesini ya da kendisine bağlı olan askeri güçlerle ilişki kurmasını engellemektir. Eğer taraflardan biri radyoyu yeterince uzun bir süre elinde tutabilir ve başarısını yeterince sıklıkla ilan edebilirse o zaman belki herkes buna inanacak ve böylece de gerçek bu olacaktır. İletişimi ve iletişim kanallarını denetim altında tutan taraf taktik açısından daha güçlü olmakla kalmayıp zaferi elinde tutan taraf olduğunun kanıtına da sahip olacaktır. İletişimi elinde tutan kişi liderdir ya da öyle algılanır. Strateji ile ilgili kişiler bunu bilirler ve araştırma sonuçlarına göre hiç değilse küçük gruplarda bu doğrudur. Bu alanda yapılmış araştırmaların çoğu bir problem üzerinde çalışacak bir grup oluşturmak ve sonra da üyeler arasında oluşabilecek iletişimi sınırlandırmak yolunu seçmiştir. Bu sınırlandırmayı sağlamanın yolu denekleri ayrı odalara ya da bölmelere koymak ve yalnızca yazılı mesajlarla ya da bir elektronik sistem aracılığı ile iletişim kurmalarına izin vermektir. Böylece deneyiciler kimin kiminle konuşabileceğini denetim altında tutabilirler ve çok farklı iletişim örüntüleri empoze edebilirler. 5 kişilik gruplar açısından bu tür örüntülerin ele alındığı şekil 13.2'yi incelersek, bu örüntülerdeki yapıların iletişim özgürlüğünü belirleyici rol oynadığını görürüz. Dairede tüm üyeler eşit durumdadır. Her biri yalnızca iki yanındaki komşusuyla konuşabilir. Zincirde üyelerden ikisi yalnızca tek bir kişiyle konuşabilir. Görülüyor ki iletişim açısından zincirin iki ucunda bulunmanın yararı yoktur. Öteki üç üye konuşabilecekleri kişi sayısı açısından birbirlerine eşittirler. Ancak ortadaki kişi herkesten daha üstün durumdadır. Bu durum Y biçimindeki yapıda bir adım daha ilerlemiştir. Uçlarda bulunan üye sayısı burada 3'tür. İki kişi ile konuşabilen bir kişi vardır ve beşinci üye 3 kişi ile konuşabilmektedir. Son olarak tekerlekte bir üye herkesle konuşabilmekte ancak diğer tüm üyeler yalnızca ortadaki kişi ile konuşabilmektedir. Levitt'in 1951 bir araştırması bu tür gruplara sonuca varılabilmesi için iletişimin gerekli olduğu bir tartışma konusu verildiği zaman ne olduğunu göstermektedir. Üyelerin konuşma özgürlüğü arttıkça doyumları da artmıştır. Herkesle konuşabilen kişi en fazla doyum sağlamış, zincirin ucunda olup da yalnızca bir kişiyle konuşabilenlerin ise doyum düzeyi en düşük olarak bulunmuştur. Şekil 13.2 İletişim ağları ve liderlerin seçimi. Bir çizgiyle birbirine bağlanmış konumlar yani kişiler birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilirler. İletişimi merkeziliği açısından iletişim ağları daire yani en az merkezi olanı ile tekerlek yani en merkezi olanı arasında değişirler. Her konumdaki numara o konumun sahibinin kaç kez grubun lideri olarak görüldüğünü işaret eder. Levitt, 1951. İletişim ağları liderin ortaya çıkışında da çok önemli bir rol oynamıştır. Tüm grupların üyelerine grupta bir lider olup olmadığı ve varsa kim olduğu sorulmuş, farklı grupların tepkileri farklı olmuştur. Bir kişinin kaç kişi tarafından lider olarak gösterildiği ve liderin kim olduğu konusunda üyeler arasında oluşan fikir birliği açısından daireden tekerleğe doğru açık seçik bir geçiş görülmüştür. Şekil 13.2'de yuvarlakların içinde görülen sayılar o konumdaki kişinin diğerleri tarafından kaç kez lider olarak gösterildiğini belirtmektedir. Daire iletişim ağına sahip gruplardaki üyelerin yalnızca yarısı herhangi bir kişiyi lider olarak gösterebilmiş ve üyeler arasında bu konuda fikir birliği oluşmamıştır. Buna karşın tekerlek iletişim ağı kullanan gruplardaki hemen bütün üyeler en ortadaki kişiyi lider olarak göstermişlerdir. Diğer iki iletişim ağı türü her iki açıdan da aç parantez bir lider var mı iki varsa kim kapa parantez yukarıda sözü edilen iki uç iletişim ağı arasında kalmıştır. Öyle görülüyor ki yalnız iletişimi kontrol edebilecek bir konumda bulunmak bile bir kişiyi lider yapabilmektedir. Bu tür çözümlemelerde ortaya çıkan ikinci bir ilginç nokta şekil 13.3'teki yapılar incelenince görülecektir. Alex Bavelas'ın da dediği gibi şekildeki B çok kişi otokratik bir düzenleme gibi A ise iş yaşamında ya da bürokraside çok rastlanan bir düzenleme gibi görülmüştür. Oysa dikkatle bakılırsa görülecektir ki A ve B arasında hiç fark yoktur. Her iki durumda da bir kişi herkesle ve herkesle yalnızca o bir kişiyle konuşabilmektedir. Bu konuda ilk bakışta oluşan yanlış izlenim A'da en yukarıda görülen kişinin aşağıdakilerin yukarıyla iletişim kurmalarından çok daha çabuk aşağıdakilerle iletişim kurabileceği sayıltısına dayanmaktadır. Lider çoğunlukla aslarında biri yoluyla iletişim kurar ve bu da liderin başkaları ile iletişimi kolaylaştırırken başkalarının liderle iletişim kurmasını zorlaştırır. Böylece iletişim açısından diğerlerine görece daha güçlü durumdadır. Lider dahil herkese iletişim kurabilir. Lideri kimlerin görebileceğini ve bir dereceye kadar liderin kimleri görebileceğini de kontrol eden odur. Tüm iletişim ondan geçer. Liderin buyruklarını aşağıya ileten de odur. Aşağıdakilerin lidere yönelik iletişimlerini düzenleyen de. General Motors Başkan Yardımcısı başkanla görüşmek istediği zaman başkanın sekreterine sormak zorundadır. Kuramsal olarak başkan her istediğiyle konuşmakta özgür olmasına karşın aslında önce aracıyı yani sekreterini görmek durumundadır. Bu betimleme tüm bölümü denetim altında tutan sekreter figürünü gözümüzün önüne getirmektedir. Herkes ondan korkar ama onunla iyi ilişkiler içinde olmaya da çalışır. Çünkü ataçlardan yazı makinalarına kadar her şeyi düzenleyen, ayarlayan ve dağıtan odur. Kurumda en güçlü ve önemli kişi görünümündedir. Şekil 13.3 Hiyerarşik ve otokratik iletişim ağları. Bu yapılar iletişimin yönüne bakılmadığı sürece kimin kiminle iletişim kurabileceği açısından aynıdırlar. Soldaki örüntü hiyerarşik bir yapı gibi görünmektedir. Çünkü tepedeki kişinin aşağıya doğru, aşağıdakilerin yukarıya doğru kurabileceklerinden daha kolay iletişim kurabileceğini varsayarız. Bu koşullar altında olabilecek olan liderin bir miktar yetkiyi yardımcısına devretmesidir. Yardımcı asları daha iyi tanır, onlarla daha sık iletişim kurar ve kolaylıkla buyruk verebilir. Lider işinin ustası olan yardımcının gündelik kararları almasına da izin verir. Bir süre sonra yardımcı olup bitenlerden en iyi haberdar olan ve aslarca işin başında olarak algılanan kişi konumuna yükselir. Durum böyle olunca da yardımcı önemli ölçüde güce sahip olmuş demektir. Lider kendi yetkisini vurgulama olanağı bulamazsa ya da bunu yapmazsa yardımcı gerçek lider olarak görünmeye başlayacaktır. Kimi zaman patron tüm yetkisini kaybedebilir. Kuşkusuz yukarıda çizilen resim bir dereceye kadar abartılmıştır. Çoğu kez en tepedeki kişi liderliğini sürdürür. İletişimi formel olarak sınırlandırılmış olmasına karşın gerçekte kiminle isterse ve ne zaman isterse iletişim kurabilir. Aracının yaptığı lidere mesajlarını gönderme yükünden kurtarmaktır. General Motors'un başkanı örgütündeki herhangi bir kimseyle konuşmak isterse masasının üstündeki telefonu kullanarak bunu başarabilir. Yardımcısının kendisine hayır o kişiyle görüşemezsiniz diyeceğini ya da herhangi bir biçimde görüşmeyi engelleyebileceğini düşünmek bile güçtür. Lider yasal olarak yetki içeren görevini sürdürdüğü sürece bu yetkiyi gereği gibi kullanabilir. Yine de yukarıda anlatılan ve liderin yardımcısının yavaş yavaş lider konumuna gelmesini örnekleyen durum yalnızca kuramsal bir olasılık değildir, gerçekte olabilir. Gözlemcilerin ifadelerine göre Eisenhower'ın başkanken kalp krizi geçirmesinden aylar sonra Beyaz Saray'daki önemli kararların çoğunu hala yardımcısı Sherman Adams almaktaydı. Aynı şekilde basın mensuplarıyla konuşan, önemli siyaset adamlarıyla buluşan Kissinger çoğu kez kendisini sürekli başkalarından soyutlayan Nixon'dan daha fazla güce sahip olarak algılanmıştır. Kişi yönettikleri yani lideri olduğu kişilerle karşılıklı iletişim kuramıyorsa liderlik görevini sürdürebilmesi beklenmez. Böylece özellikle başkalarının özgürce iletişim kuramadıkları durumlarda ve zamanlarda özgürce iletişim kurabilen kişi lider olmak için güçlü bir adaydır ve çoğu kez olur da. Liderlik, kişisel özellikler. Liderlerin belirlenmesine yönelik şimdiye kadarki tartışmamızda sözünü ettiğimiz etmenlerin çoğu liderin dışında idi. Peki lider olan kişilerin kişisel özellikleriyle ilgili olarak neler söylenebilir? Sözel etkinlik düzeyi. Özgürce ve kolaylıkla konuşabilen kişilerin lider olma eğiliminde olduklarını gördük. Eğer bu yeteneğin kişilikle ilgili bir etmen olduğu görüşünde isek, liderin en önemli niteliklerinden birinin bu olduğunu söylememiz gerekir. En azından küçük gruplarda dışa dönüklük, hatta gevezelik, yüksek bir etkinlik düzeyi ve atılganlık lideri belirleme eğilimindedir. Konum yani statü. Kimi kişiler hangi koşulda olursa olsun başkalarına görece daha etkindirler. Yine de kişinin daha az ya da çok etkin ya da konuşkan olmasını belirleyen kişilik dışı etmenler de vardır. Örneğin yüksek statüdeki kişilerin daha alt statüdekilere görece daha fazla konuştukları ve daha etkili oldukları konusunda kanıtlar vardır. Strothbeck, Simon ve Hawkins 1958 Amerika Birleşik Devletleri'nde normal mahkeme jürilerinin seçildiği toplum kesiminden alınan deneklerden uydurulmuş mahkeme oturumlarına katılmalarını istedikleri bir çalışma da bunu göstermişlerdir. Denekler teybe alınmış bir oturumu dinlemişler, tartışmışlar ve bir yargıya varmışlardır. Tıpkı gerçek bir oturumda olduğu gibi. Oturumu dinledikten sonra her jüri üyesi bir sözcü seçmiştir. Jüri üyelerine bu seçimi yaparken kullanabilecekleri hiçbir ölçüt verilmemiş, kimi isterlerse onu seçmede tümüyle özgür bırakılmışlardır. Bizim amacımız için temel sonuçlar, üyelerin mesleksel konumlarının jüri sözcüsünün seçimi üzerindeki etkileriyle yüksek ve düşük statülü insanların tartışmalara katılma miktarlarıdır. Çizelge 13.3'te görüldüğü gibi sözcü olarak daha yüksek statülü insanları seçme yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. varlıklılar, aç parantez örneğin profesyoneller, yöneticiler, yüksek düzeyde memurlar ve mühendisler şans eseri olarak beklenebileceğin hemen hemen iki katı daha fazla seçilmişlerdir. İşçiler ise aç parantez örneğin yarı nitelikli işçiler, hizmetçiler, tarım dışı işçiler, kapa parantez şans eseri olarak beklenebileceğin ancak yarısı kadar seçilmişlerdir. Ek olarak yüksek statülü jüri üyeleri tartışmalara düşük statülü olanlardan daha fazla katılmışlardır. Varlıklıların katılma puanı 11.8, işçilerinki ise 6.4 olarak bulunmuş, diğer gruplar bu ikisi arasında yer almıştır. Bu bulgu sözcüğünün katılımı çıkarıldıktan sonra da doğrudur. Varlıklılar hala en yüksek, işçilerden hala en düşük katılma puanı almışlardır. Bir jüri gibi demokratik bir durumda bile sosyoekonomik statü tartışmalara katılma derecesinin hemen hemen tam bir kestiricisidir. Çizelge 13.3 Mesleksel statü, katılma ve liderlik. Meslek için bir varlıklı. Seçilmiş sözcü 185. Sözcü dahil 11.8. Sözcü hariç 8.9. 2 memur. Seçilmiş sözcü 100. Sözcü dahil 9.2. Sözcü hariç 7. 3 nitelikli işçi. Seçilmiş sözcü 84. Sözcü dahil 7.1. Sözcü hariç 6.3. 4 niteliksiz işçi. Seçilmiş sözcü 54. Sözcü dahil 6.4. Sözcü hariç 5.9. Sayısal değerler beklenen değerin yüzdeleridir. Yüzden büyük bir değer o meslek üyelerinin şans eseri olarak beklenebilecekten daha fazla seçildiklerini gösterir. Katılma için değerler toplam grup katılımının yüzdeleridir. Şans eseri olarak beklenen değer 8.3'tü. Kaynak Strudbeck ve arkadaşlarından 1958 uyarlanmıştır.